Ayrım 58.
İkincisi, dolaylı yoldan nüfus artışını engelleyen diğer etkenlerin bulunduğunu kabul eder. Nihayet 18. yüzyıl sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nu bir İngiliz iktisatçısının nasıl gördüğünü yansıtır. 3. Eğer ilk değer A ise ve B bir sabiteyi gösterirse, geometrik dizi A, AB, AB üstü 2, AB üstü 3 vesaire, aritmetik dizide de A, A artı B, A artı 2B, A artı 3B olarak yazılabilir. Gerçekte Malthus bu karşılaştırmayla azalan getiri kanununun gıda üretiminde geçerli olduğuna işaret etmiş olmaktadır. Bakınız NSA, cilt 1, sayfa 13. 4. D. Ricardo, AGE, sayfa 105-109. 5. J.S. Mill, Principles'da açıkladığı bu teoriden pek tatmin olmamıştı. Hatta Long ve Thornton'ın eleştirileri karşısında bir dergide, Fortnightly Review 1869, yayınladığı yazıda bunu reddetmeye kadar gitmekle beraber Principles'ın izleyen baskılarını da değiştirmemişti. 6. J.S. Mill, AGE, cilt 2, sayfa 247. Klasik tahlilin bir kısmında ücret fonu kapital stokunun sabit bir oranı olarak kabul edilir. 7. Klasiklerin geçimlik malları itibarıyla işçilerin ücretini öndelik saymalarının nedeni şudur. Üretim sürecinin başından itibaren işçiler geçimleri için tüketim mallarına ihtiyaç gösterir. Oysa bu mallar ancak üretim sürecinin sonunda elde edilebilir. Dolayısıyla işçilere ödenen ücret kapitalistin işçilere kapital stokundan verdiği bir öndelik niteliğindedir. Dönem sonunda bu, o dönem için gerekli faizle kar birlikte kapitaliste geri döner. Çünkü öndelikte herhangi bir kapital eşyası gibi faiz getirmelidir. 8. Bazı tarımsal ürünlerin yılda bir kere elde edilmesi ve yılın geri kalan aylarında eldeki stokun tüketilmesi dolayısıyla bu eleştiri gıda maddeleri için geçerli olmayabilir. 9. Ricardo'nun sosyokültürel etkenlerin tabii ücret haddini yükseltmeye etkisini ve J.S. Mill'in ahlaki kayıtların uzun dönemde nüfus artış haddini yavaşlatacağını kabul ettiğini, A. Smith'in ise İlerleyen ve kapital stoku büyüyen toplum için iyimser olduğunu tekrar belirtelim. 10. Bugünkü doğum kontrolü önlemleri Malthus'un ahlaki kayıtlarından farklı değildir. 11. Klasik kapital birikimi ve kar teorisi. 1. Malthus, ekonominin genel dengesiyle ilgili efektif talebi yükseltmek için toplumda bir aylak ve tasarruf yapmayan sınıf olarak toprak sahiplerinin üzerinde durur. 2. A. Smith, Ricardo'dan farklı olarak tasarrufun kar haddinin müspet değil menfi fonksiyonu olduğunu söyler. Borç vererek yaşayan rantiyeler, faiz haddi düştükçe borç verdikleri miktarı arttırır, öyle ki aynı yaşama düzeyini devam ettirebilsinler. Fakat kar haddi daha da düşerse mülkiyet geliriyle yaşayamadıklarından kendileri girişimci olur. AGE cilt 1 sayfa 98. 3. A. Smith, AGE cilt 1 sayfa 95-100. 4. D. Ricardo, AGE sayfa 122. 5. Keynes sisteminde elde atıl para tutmanın da akılcı olduğu gösterilir. 6. D. Ricardo, AGE, sayfa 122. 7. R. Malthus, Principles, AGE, sayfa 363-371. 8. JBS'in Mahreçler Kanunu ve bunun geçerli olması için gerekli varsayımlar, Malthus'un bu konuda görüşleri için bakınız bahis 14. 9. A. Smith, AGE, cilt 1, sayfa 89. 10. Ricardo, AGE, sayfa 119. 11. Stigler'a göre, ücretlerdeki artışın kârları azaltması kendi değer ölçüsüne dayanır. Bakınız, bahis 9, not 7. 1960'lı yıllarda Sraffa, klasik değer bölüşüm teorisini ve kâr-ücret çelişkisini tekrar canlandırdı. Bakınız, bahis 20, Paragraf B. 12. J.S. Mill, A.G.E. Cilt 2, sayfa 294-312. 12. Klasik büyüme teorisi. 1-2. R. Hicks, Growth and Anti-Growth, Oxford Economic Papers, Kasım 1966. 3. A. Smith, A.G.E. Cilt 1, sayfa 94. 4. Smith, herhalde hiçbir ülkenin bu aşamaya erişemediğini, uzun yıllardır durgun gözüken Çin'in ise farklı kanunlar ve kurumlarla, tabii imkanların koyduğu sınırla beraber daha yüksek bir düzeye çıkabileceğine işaret eder. AGE Cilt 1 sayfa 96-97. 5. D. Ricardo, AGE sayfa 115-119. 6-7. Aynı eser sayfa 120-121. 8. J.S. Mill, AGE Cilt 2, sayfa 276-89. 9. Aynı eser, sayfa 313-6. 10. İngiltere, bugün kişi başına geliri yüksek fakat Batı Avrupa'nın en yavaş gelişen ülkesi niteliğiyle büyük düşünürlerinin hayalini gerçekleştiriyor sayılabilir. 11. Hayatının son dönemlerinde Mill'in rekabetçi toplum düzeni ve büyümeye Amerikan toplumuna saygısı artmıştır. Metinde ilkelerden yaptığımız alıntıyı eserinin 1865 ve sonraki baskılarından çıkarmıştır. Bakınız T.W. Hutchison, The Cambridge Version of the History of Economics, University of Birmingham, Occasional Paper, No. 19, Ocak 1974, sayfa 39. 13. Klasik para teorisi. 1. Ricardo, AGE, sayfa 352. 2. J.S. Mill, cilt 2, sayfa 9. 3. Çift metal sistemi, İngiltere'de Napolyon savaşlarından sonra 1816'da yürürlükten kalktığı için A. Smith henüz çift metal sisteminin yürürlükte olduğu dönemde yazmıştır. AGE, cilt 1, sayfa 32-33. 4-5 Ricardo, AGE, sayfa 354-355. 6. Fransa'da ihtilali izleyerek İngiltere'de de Napolyon savaşlarından sonra çok şiddetli enflasyon olmuştur. Bakınız A. Pietre, AGE, sayfa 98. 7. J. M. Keynes'in spekülasyon dürtüsü ile para talebi teorisi ise, bireylerin elde atıl para tutmasının da akılcı bir davranış olduğunu gösterir. 8. Ricardo'nun büyüme teorisinde azalan getiri dolayısıyla gıda maddeleri mübadele değerinin, nispi fiyatının, yükseleceğini ve para arzının buna intibak edeceğini söylemesi, kendi miktar teorisiyle çelişiktir. E. Roll, AGE, sayfa 192. 9. Yaşadığı çağda Ricardo banknot ilkesini İngiltere'de kabul ettirdi, bankacılık ilkesi ise kıta Avrupa'sında hakim oldu. 10. Bu konudaki gayrete örnek için bakınız Milton Friedman, editör, Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago 1956. 11. A. Pietre, AGE, sayfa 104. 14. Klasik okulda ekonominin genel dengesi. 1. Bu satırların yazarı, S kanununun Anglo-Sakson literatüründe bu anlamda yorumlanarak geçerli olması için gerekli şartların aranmasını yadırgamaktadır. Zira S'ye göre para miktarı kendiliğinden mübadele hacmine intibak eder. 2. Bu kanunun geçerli olması için gerekli varsayımlar çağımızda A.C. Pigou ve Don Patinkin'ce saptanmıştır. Liberal öğretiye yakından bağlı olan bu iktisatçılara göre bunun geçerli olması için fiyatlar ve nakdi ücretler tam esnek olmalıdır, yani tam rekabet şartları ücret konusunda da tutmalıdır. Bu halde efektif talebi tam kullanım seviyesine yükseltecek mekanizma, reel para depoları etkisidir. Reel para depoları etkisi için bakınız bu kitapta bahis 27, paragraf 2. 3. Say'in mahreçler kanunu ve klasik istihdam modelinin açıklanması için bakınız L. R. Klein, The Keynesian Revolution, London 1950. Bahis 3. Buna dayanan bir açıklama içinde G. Ackley, Macroeconomic Theory, New York 1961, sayfa 105-137. Bu kitapta bahis 27 ve 28. 4. Sismondi'nin kapitalizm yergisi için bakınız bahis 29 paragraf 2. A. Hansen, S. Kanunu'nun tasarruf yatırım yapan kişilerin aynı olduğu, herkesin kendi hesabına çalıştığı ve emeğini satmadığı bu çağ için gerçekçi olduğunu, ancak bu şartların geçerli olmadığı daha sonraki dönemde anlamını yitirdiğini belirtir. A. Hansen, A Guide to Keynes, McGraw-Hill, 1953, sayfa 17. Ne o çağdaki genel aşırı üretim krizlerine liberal öğreti dışındakilerin kurdukları teoriler, Hansen'in bu yorumunu doğrulamaktadır. 5. Malthus, Principles, AGE, sayfa 361-71. 6. Malthus'un bu konuda Ricardo'yu eleştirileri için bakınız AGE, sayfa 389-398. Efektif talep teorisine dayanarak Malthus, Ricardo'nun serbest dış ticaret teorisini de eleştirmektedir. 7. Malthus'un bu açıklaması Keynesgil deyimle, gelir bölüşümünü tüketim meyli yüksek sınıflar lehine değiştirmek suretiyle tüketim harcamalarının ve efektif talebin yükselmesi demektir. 8. Ricardo'nun S kanununu olduğu gibi benimsediğinin açıklanması için bakınız Ricardo AGE bahis 21 ve özellikle sayfa 290-293. 9. Principles'ın son baskısına eklediği makineler üzerine başlıklı 31. bahis sayfa 386-397 gerçekte Ricardo'nun kurduğu teorik yapının tümüne pek uymamaktadır. Örneğin emek kapital oranının sabit olduğu ya da ücret esnekliği varsayımlarını bu bahiste terk etmektedir. 15. Klasik serbest dış ticaret teorisi 1. J. Robinson, AGE, sayfa 64. 2-3, Merkantilizmin eleştirisi için bakınız A. Smith, AGE, cilt 1, sayfa 396-419. 4. D. Ricardo, AGE, bahis 7. Metinde ispatlama deyimini kullanmamızın nedeni, Ricardo'nun mantığının tartışılmaz mükemmellikte olması, doğrusal programlama çözümlerinin de aynı varsayımlar altında optimal çözümün mukayeseli üstünlüğe göre ihtisaslaşma olduğunu göstermesidir. Varsayımları evrensel geçerliliği olmayacağının en iyi kanıtıdır. 5. Ricardo AGE sayfa 134-136 metindeki örneği işçi sayısı itibariyle verir. 6. J.S. Mill AGE cilt 2 kitap 3 sayfa 124-150. 7. Klasik iktisatçılar mübadele hadleri deyimiyle J. Weiner'ın çift girdili mübadele hadlerini kasteder. Yani yabancı ülkenin mallarına giren bir birim üretim girdisiyle bizim mallara giren kaç birim üretim girdisinin mübadele edildiğini araştırır. Sabit maliyet varsaydıkları için bu iki deyimi eş anlamda kullanabilirler. 8. Aynı mekanizmanın paralar altına dayanmasa da işlediği savunulur. Eğer altının fiyatı ülke parası itibariyle kurumsal olarak tespit edilmişse, öyle ki yabancı para talebini kontrol etmeden ülke paraları arasındaki kambiyo kuru sabit kalıyorsa, paralar dolaylı biçimde altına bağlı demektir. 9. Kambiyo kuru esnekse aynı mekanizma, ülkeler içinde genel fiyat seviyesi değişmeleri yerine kambiyo kurundaki değişmelerle izah edilir. 16. Klasik öğretinin avamlaştırılması, Manchester öğretisi. 1. Böylece daha ucuza sağlanan gıda maddeleri İngiltere'nin düşük ücretlerle dünya pazarında rekabet imkanlarını arttırmıştır. Oysa bu tarihten 8 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'na imzalattırılan 1838 tarihli serbest ticaret anlaşması ve İngiliz tüccarı lehine sağladığı imtiyazların etkisiyle, izleyen 30-40 yıl içinde Osmanlı lonca sistemi ve imalat sanayi çökmüş, dış borç batağına giren ülke yarı sömürge durumuna düşmüştü. 2. E. Hyman, History of Economic Doctrines, New York, 1945, sayfa 124. 17. Neoklasik okul üzerine genel açıklama. 1. Bu okul yandaşları Viyana Üniversitesi'nde hocalık yapmış Böhm Bawerk, ayrıca 3 kere Maliye Bakanı olmuştur. 2. J. Schumpeter'i Viyana okulundan yetişmiş olsa da bir okula dahil etmek güçtür. Bazen yeni marjinalizme karşı çıkanlar arasında A. Pietr, AGE, sayfa 293, bazen neoklasikler arasında sayılır. E. Hyman, AGE, sayfa 223, bazen de hiçbir okula konmaz. W. E. Kuhn, The Evolution of Economic Thought, Ohio, 1963, sayfa 352. Çok yönlü bir düşünürdür. 1932'den itibaren Harvard Üniversitesi'nde hocalık yapmış, ekonometrik çalışmaların öncüsü Econometric Society'yi kurmuştur. 3. Hicks'in bir ayağı neoklasik, bir ayağı da Keynesgil okuldadır. Yaşı ilerledikçe soyut modeller ve teoriler yerine tarihsel yaklaşımın toplumsal gerçekleri daha iyi yansıttığı görüşüne eğilmiş, bu yaklaşımı 1970 sonrasında Batı'nın yaşadığı enflasyon ve durgunluğa uygulamıştır. Bakınız konjonktür dalgalarında reel ve parasal etkenler. Yeni enflasyon ve para politikası içinde Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Yayınları, İstanbul 1974 sayfa 9. 4. Bu ayırma için bakınız B.B. Seligman, Main Currents in Modern Economics, The Free Press of Glencoe, New York, 1963, sayfa 442. 5. J. Schumpeter, History, AGE, sayfa 827, Walras'ı en büyük saf teorici sayar. 6. Schumpeter, marjinalistlerden neoklasik olarak bahsetmeyi, bu aslında ABD'li iktisatçılara özgüdür, Einstein fiziğinden yeni Newton-Gill fizik olarak bahsetmek kadar anlamsız bulur. Çünkü Einstein nasıl Newton fiziğinde ihtilalci değişme yapmışsa, marjinalistler de klasik değer teorisinde aynı işi yapmıştır. Ancak saf teori açısından Jevons, Menger, Walras'ı neoklasik saymak anlamsız olsa da, klasik okulun çerçevesi ve değerlerini benimsediği için diğer bir açıdan yerinde olabilir. Bakınız History, AGE, sayfa 919. 7. Gosson, Jevons ve Edgeworth gibi marjinalistler aynı zamanda faydacı felsefeye bağlıydı. Oysa Avusturya okulu faydacı felsefeden ayrılarak yeni teoriye faydacı olmayan bir yorum vermiştir. Schumpeter, History, sayfa 1056-57. 8. Bu savdan yola çıkan marjinalistler sosyalist ekonomide kaynak dağılımını aynı teori içinde incelemiştir. 9. LaSalle'in Senior'ı alaya alması kastedilmektedir. 10. Walras genel denge teorisinin günün birinde hesaplamaya elverişli olacağı ümidindedir. Pareto, elde veri olsa dahi bu hesapların fiilen yapılabilmesini beklememiştir. Seligman, AGE, sayfa 397. 11. J. Robinson, AGE, sayfa 70. 12. O. Lang, neoklasik teorinin bilimselliği ile ilgili şöyle diyor. İnsanlar arasındaki ekonomik ilişkilerin bilimi yerine, konusu insanla eşya arasındaki ilişki olan bir bilim doğmuştur. Böyle anlaşılan ekonomi, sosyal bir bilim olmaktan çıkar. Ekonomi politik, Türkçe çeviri M. Şeref, kitap 4, sayfa 21, İstanbul 1968. 13. G. Meyer ve R. Baldwin, Economic Development, Theory, History, Policy, New York, 1957, sayfa 67. 14. Schumpeter, History, AGE, sayfa 759-670. 15. Konjonktür dalgaları ile ilgilenmeleri, S kanununun reddi anlamına gelmemiştir. A. Hansen, A Guide, AGE, sayfa 14. 16. Seligman, AGE, sayfa 387. 17. Pareto, Mussolini faşizmi sırasında senatör olmuştur. Çok yönlü bir düşünürdür. İktisatçı ve matematikçi olduğu gibi felsefe ve sosyolojiyle de ilgilenmiştir. Seçkinler teorisi sosyolojisinden gelir. Trattato di Sociologia Generale, Paris 1919. 18. Bir ayağı Keynes okulundan olan P. Samuelson şöyle yazıyor. Görünmeyen elin kendi çıkarı için çalışan bireyleri toplum yararı ile birleştirdiğini savunmaya A. Smith'in hakkı yoktur. Çünkü toplum yararı bir toplumun refahı ile ilgili ahlaki ve dini bir takım fikirlerle tanımlanabilir. Ne Smith ne diğer bir iktisatçı 1776'dan günümüze kadar böyle bir şeyi ispatlayabilmiştir. Economics, an Introductory Analysis. Sayfa 610, 7. baskı. 18. Marjinalizmin öncüleri. 1. Bernoulli bunu Fransız matematikçisi P.R. de Montmore'a sorduğu ihtimaller teorisiyle ilgili 5 problem de ortaya koymuştur. P.R. de Montmore, Essai d'analyse sur le jeu de hasard, Paris 1713 sayfa 402'den naklen G. Stigler Essays, AGE sayfa 108-109. 2. A. H. Ley, Fontenelle's Theory of Distribution and the Advent of Marginal Analysis, Journal of Political Economy, Aralık 1946, Kuhn, AGE, sayfa 77-82. Tünen'in adil ücret için gerekli gördüğü kar paylaşılmasına göre ücret formülü için bakınız Schumpeter, History, AGE, sayfa 466-67. 3. J. Schumpeter, History, AGE, sayfa 910-11. 4. A. Cournot, Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, İngilizce çeviri, N. Bacon, New York 1897. 5. J. Dupuy, On the Measurement of the Utility of Public Works, Annales des Ponts et des Chaussées, 1844'ten naklen International Economic Papers, No. 2, London, New York, 1952, sayfa 83-110. 6. G. Stigler, Essays, AGE, sayfa 81. 19. Neoklasik Değer Teorisi. 1. G. Myrdal, AGE, sayfa 82. 2. Marjinal fayda teorisi ile klasik üretim maliyeti teorisini birleştirmesinden ötürü, bazen neoklasik deyimi sadece A. Marshall ve izleyicileri için kullanılır. Öznel değer teorisini kuranlar, marjinalistler olarak ayrılır. Marjinalist deyimi gerçekte matematikseldir. Maksimum veya minimumla ilgilenen her araştırmacı bu anlamda marjinalisttir. Hicks bu deyimi yerinde bulmaz. İktisatta marjinalistlerin ortak yanının marjinalist olmak değil, üretim bölüşüm yerine mübadele ile ilgilenmeleri olduğunu söyler. J. R. Hicks, Revolutions in Economics, AGE, sayfa 212.